Podcast dinle.
Gelecek Bilim'den herkese merhabalar. Bugün Kadının Mahrem Öyküsü'nün yeni bölümüyle karşınızdayız. Ben Büşra Resuloğlu. Burak Çankaya yine bugün bir rahatsızlığı olduğu için yayınımıza katılamadı. Onun yerine ben bugün Müjde Gül hocamızla yayınımızı yapacağım. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız?
İyiyim. Sen nasılsın Büşra'cığım?
Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Sizi gördük. Daha iyi olduk.
Şöyle durunca iyi geliyor mu yoksa böyle çok kısık
gayet
mı geliyor?
İyi geliyor. Yok gayet iyi geliyor şu anda sesiniz.
Çok iyiymiş. Şöyle tutup şey yapmayayım.
Öyle tuttuğunuzda daha yakından geliyor ama uzaktan geldiğinde de bir sıkıntı yok. Sıkıntı olduğunu söyleyen yorum gelirse ona göre hareket ederiz.
Yakından yani, gelmeli. Yakından gelsin. Şöyle tutarım.
Tamam. Siz nasıl rahat edeceksiniz hocam yani? Şimdi bugünkü konumuz endometriozis, çikolata kisti.
Evet.
Nasıl bir şey olacak bakalım. Anlatmaya yavaştan geçelim. Yani sanki kime sorsam kadınlardan kisti var gibi. Artık hangisinde çikolata kisti var, hangisinde diğerlerinden var bilemiyorum. Ama bu kist konusu bende biraz hocamız dondu. Bilmiyorum herkeste dondu mu? Hocam bir dondunuz.
Benim internetim temassızlığı var da. Şimdi
tamam
düzelecek.
Şu anda gayet iyi. Tamam şu anda gayet iyi. Kime
yok,
sorsak
burnumun dibine girmesin istedim de görüntü.
Anladım.
Ya. Bence gayet odanın şeklini değiştirdim de.
Hocam oda da çok şık duruyor evet hep.
Teşekkür ederim.
Arkadaki kitaplığınızı yakından görüyorduk başka yayınlarda ama şimdi uzaklaşmışsınız biraz kitaplıktan. Bu düzeneğinizin fotoğrafını sosyal medyaya koymuştunuz hatırlıyorum. Yine öyle mi yoksa şimdi şey mi yaptınız? Böyle bir şeylerin üstündeydi bilgisayarınız.
yok şey...
Masayı şeklini şu an sesiniz şunu geliyor. Tutayım. İnternetiniz de gitmedi. Gayet iyi.
Tamam.
Bence öyle tutmanıza gerek yok. Sesiniz gayet net geliyor bırakınca da.
Tamam. Peki.
Evet
tamam.
Evet. Gayet iyi, gayet iyi. Bir boğuklaşırsa şey yaparız. Söyleriz size ona göre. Evet hocam. Yine çok şıksınız ve yavaştan bu kistler konusuna başlayalım. Gerçi yumurtalık kistleri konusunu konuşmuştuk. Şey evet. Endometriyoz.
Söyleyeyim. Her hafta Gelecek Bilim'de ekibi kadın özel yayın grubu var. Bir WhatsApp grubumuz. Hocam bu hafta ne anlatıyoruz diye soruyorlar.
Ben de bu hafta müfredatta ne var gibi.
Epeydir konuşmuştuk da oldu bayağı. Endometriozis çikolata kisti konuşalım dedim. Dalga geçmeyin dediler bana. Hemen ekipten.
Hocam
çikolata kisti ne ya? Dalga geçmeyin.
Onlar erkek oldukları için bilmiyorlardı. Şimdi bozmak istemedim orada ama evet, maalesef. He. Çeken bilir hocam ya. Ben yani çikolata kisti deyince insan tabii bir şey yapıyor.
Böyle bir şey var gerçekten dedim. Sonra sunumunu anlatırken sunumu ona göre hazırladım. Temelden alarak. Erkek dinleyicimiz de çok. Evet. Endometriozis ne ya? Endometriozis. Ay Türkçe ismi yok mu şunun? Dediler filan. Hani ne yazalım? Endometriozis yazmayalım da başka bir şey yazalım. Hani.
Böyle ya makale ismi gibi duruyor. Çünkü afişte evet. Görünce insanlar da bir şey de biz beni ilgilendirmez deyip gelmeye de bilirler diye. Öyle bir afişlere daha halk arasından isimler yazıyoruz. Bu endometriozis de çikolata kisti aynı şey mi?
Aynı şey. Endometriozisin biraz ilerlemiş bir hali çikolata kisti. Yani çikolata kisti haline gelmiş endometriozis bayağı ilerlemiş bir endometriozistir.
Anladım.
Böyle bir şey var gerçekten. Vallahi resimlerini göstereceğim şimdi anlatacağım. Geçeyim anlatayım istiyorsan anlatalım.
Hocam hoş evet biraz başlayalım nasıl artık.
İyiyiz biz. Tamam.
Sizi gördük daha iyi olduk. O zaman artık başlayalım nasıl bir şeymiş? Neden çikolata kisti demişler? Yani bu konuyu bir netleştirelim artık.
Şu an başladım o zaman.
Tamam. Sizi de
endometriozis. Başlıyorum. Başladım.
Pardon. Tamam hocam başlayalım. Çok güzel oldu.
Endometriozis buraya 1960 mı yazmışım ben? Allah beni ne etmesin. 1600. 1690 olacak. 1600. 17. yüzyılda. 17. yüzyılda tanımasını yapmış. İlk defa bir Alman kadın doğum uzmanı ya da işte hekim. O zaman kadın doğum uzmanı diye bir şey yok. Hekim var, doktor var, cerrah var, dahiliyeci var, hariciyeci var. 17. yüzyıldan bahsediyoruz yani. Modernite dönemi. Ve kadınlar çok ciddi mizojiniye maruz kalıyorlar filan. Hani kadınlarla ilgilenen hekim bulmak da zor. Hekimler genelde erkeklerle ilgileniyor. Kadın hastalığıyla ilgilenen hekim daha da az. Fakat bu klinisyen, bu hekim bu hastalığı tanımlıyor. Böyle resimde gördüğünüz gibi masum görünüyor şu anda herhalde. Bütün ekranı paylaştığım için.
Çok bakın. Masum görünüyor.
Masum görünüyor mu? Masumun ucu.
Ha, masum. Hocam ben de küçük diye küçümsedim kendimce. Evet, farenizin masum ucu da gözüküyor.
Tamam. Şimdi normalde batın iç duvarı, laparoskopi görüntüsü bu. Tabii Daniel Shoran bunu görmüyor. Daniel Shoran hastalara ameliyat ettiği sırada içeride böyle bir şeyler olduğunu tarif ediyor. Ben size endometriozis işte aha da bu demek için bu resmi koydum. Bu resim laparoskopi görüntüsü. Laparoskopi batının içine ışıklı kamera ile bakmak demek.
Karın boşluğunun görüntüsü. İçine değil mi
karın
hocam?
Karın boşluğunun içine, evet. Karın boşluğunun içine girdik. İçeriden karın duvarına bakıyoruz şimdi. Normalde böyle görünür karın duvarı, ön duvarı. Böyle pembe görünür. Şu siyah böyle barut atılmış gibi lezyonlar, lezyon diyoruz buna. Küçük, minicik odaklar. Böyle etrafında hep böyle enfeksiyon ve doku çekintisi yapmıştır. Bakın etrafında ciddi bir doku çekintisi var. Şu normal yumurtalığın görüntüsü. Yumurtalığın üzerinde, karın ön duvarında böyle barut atılmış gibi bir görüntü. Bu karın ağrısı olan, işte adet düzensiz ya da şiddetli karın ağrısı ve şiddetli adet ağrısı olan, şiddetli kanaması olan kadınlarda böyle bir şeylerin daha sık görüldüğünü tariflemiş zamanında. 1600, yani 17. yüzyılda. 1860'ta da ilk defa bu bizim Rokitansky, Karl von Rokitansky. Rokitansky çok büyük bir kadın doğum hocalarından biridir. Yani ilk kadın doğum hocalarından. Mikroskobik olarak görünen bu lezyonu, yani 200 yıldır biliniyor böyle bir şeyler olduğu bazı kadınlarda. Bazı kadınların içinde, batının içinde böyle siyah, barut atılmış gibi, kadında ciddi rahatsızlığa, ağrıya sebep olan bir takım şeyler olduğunu biliyor kadınlarla ilgilenen hekimler. İlk defa Rokitansky hocamız mikroskopta bunun, ya bu bildiğin rahimin içi dokusu ya, yani karının içinde ama rahim içi dokusu bu diye ilk defa mikroskopik olarak tarif ediyor Rokitansky hocam. Ama esas
yani karın içi dokusu mu diyor?
Karın içinde lezyon olarak. Bir çeşit lezyon, bir tümör olarak. Bir lezyon işte. Tümör diyebileceğin kadar da şey değil de işte küçük küçük böyle yapışıklıklara sebep olan siyah, barut atılmış gibi kanamalı şeyler. Endometriosis'in bu çikolata kitisi tanımlamasını da, bu lafları da aslında biz John Sampson'a borçluyoruz. John Sampson 1900'lü yılların başında, 1920'de bu konuyla ilgili temel makaleleri ve teorileri de geliştirmiş olan, makaleleri yazmış olan hocamız. John Sampson ilk defa bu hastalığı çikolata kisti, gerçekten chocolate kist olarak, chocolate cyst olarak tanımlıyor. Çünkü bu nokta nokta barut atılmış gibi olan küçük lezyonlar bazen büyüyüp böyle kistleşebiliyor. Bakın burada kocaman bir çikolata kisti koydum size.
Bu mikroskop böyle görüntüsü kocaman mü yoksa bayağı büyük bir kist mi? Patoloji
görüntüsü bayağı. Aa.
Böyle kocaman. Hocam hayda basarsanız tam görürüz onu.
Bu niye?
Tamam.
O da mı görünüyordu? Ben o görünüyor zannediyordum. Evet, pardon.
Neyse hocam, önemli değil.
Şimdi bakın, bu bir çikolata kisti. Bunu chocolate cyst olarak tarif ediyor John Sampson. Kocaman bir şey. Şöyle göstereyim size. Kocaman yapayım.
Gerçekten de yani
kestiğin zaman sanki sıcak çikolata varmış gibi içinde. Çikolataya benziyor görüntüsü.
Hani kist olduğunu düşünmesek lezzetli bir şey gibi gözüktüğü söylenebilir.
Evet, yumurtalık kisti. Kocaman. Hatta kenarında da yumurtalık dokusu var bakın. Normal yumurtalık dokusu. Fakat aslında lezyon o az önceki görüntüde şurada şu siyahlarla gördüğümüz bu lezyonlar büyümüş, çoğalmış. Aslında lezyon şu kistin duvarındaki doku. Sıkıntı bu. Bu içine kanama yapıyor, kanama yapıyor, kanama yapıyor. Bu kan, biriken kan burada, hematin dediğimiz bir madde. Böyle çikolata gibi görünüyor kestiğin zaman. Böyle siyahımsı, sıcak çikolata gibi bir şey. Tamam mı? Böyle bazı kadınlarda kistler ve bunu chocolate cyst olarak tanımlıyor. Çikolata kisti gerçekten. Adı bu. Bu endometriozis hastalığının ileri evresidir. Böyle kocaman kistleşmiş.
Kocaman sıfatını vermemiz için büyüklüğünün ne kadar olması lazım? 4 santim.
3-4 santim olmuş.
Tamam.
Yani 2 santimin üstünde kist artık olmuş oluyor. Böyle aslında endometriozis şudur. Rahim içi dokusunun, şurası rahmin içi, endometrium dokusu. Endometrium. Metra rahim demek Latince. Endo içi, rahim içi, endometrium dokusunun rahim içinden başka bir yerde olmasıdır endometriozis. Hastalığın adı bu. Tamam mı? Endometriozis. Neden oluyor? Şimdi onu anlatacağım ama nerelerde olur? Genellikle şu arkasında rahim ile rektum mukozasının arasında, şu arkada kuldosak dediğimiz şu bölgede olur genellikle. Üç tipi tanımlanmış. Böyle o az önce peritonun yüzeyinde vardı ya, böyle peritonun yüzeyinde peritoneal olabilir. Derin infiltratif olabilir, böyle derine doğru böyle girebilir. Tıpkı bir tümör hücresi gibi bazen bu hücreler derine doğru dalabiliyor. Ya da yumurtalıkta, az önce gösterdiğim çikolata kisti gibi, böyle bu yumurtalığın içinde bir endometriozis hastalığı, tamam mı?
Hocam bir şey sorabilir miyim şimdi?
Evet.
Yumurtalığın içinde olduğunda adı değişiyor mu?
Endometrioma diyoruz o zaman ona.
Ha, anladım.
Endometriozis gene.
Yani
hani içinde olduğu zaman da adı gene endometriozis. Böyle o kistik, yani 2 santimden büyüyüp de böyle kistik bir görüntü olursa da endometrioma diyoruz ona. Çikolata kisti dediğimiz şey o endometrioma işte.
Yani yumurtalığın içinde endometriozis aslında zarda oluşan bir çeşit kistlere
batın
deniliyor.
Içinde,
batın
içine,
içindeki.
Rahim içi dokusunun batın içerisinde yapışması bir yerde. Yani rahimin içinde olan bu dokunun buralara bir yerlere yapışması. Her yere yapışabilir. Bak,
yumurtalık
mesane
için
var
mi?
Burada. Mesane bu. Genellikle yumurtalıkta oluyor. Çünkü buralardan, şu tüpten çıkıp buralara akıyor rahim içi dokusu. O yüzden genellikle buralarda oluyor rahim, şeyde, yumurtalıkta, hemen şu arka tarafta, genelde buralarda oluyor. Ama nadir görülen endometriozis yerleri de var. Mesela akciğer zarında, plevrada. Evet. Mesela erkekte görülen endometriozis de var. Endometriozis vakası nadir ama var. Östrojen tedavisi alan erkeklerde var. Mesela böyle nadir görülen, yani atıyorum gözünde falan da olabilir. Ya da dirsekte, dizde, ciltte, de atipik endometriozis yerleşim yeri olabilir. Tanısı mikroskopla konuyor. Yani mikroskopla bakıyorsun, aa bu endometrium dokusu diyorsun. Yani rahim içi dokusu. Rahim içi dokusunun bezleri ve yapısı, destek dokusu var burada. Bu endometrium dokusu diyorsun ama alakasız. Şuralarda, batın ön duvarında, dizde, dirsekte, gözde, alakasız bir yerde. En çok buralarda oluyor da oralarda da olabiliyor nadiren. Tamam mı?
Beklenmedik yerlerde de karşılaşabiliyoruz diyorsunuz
evet.
Yani.
Kimlerde görülüyor? Şimdi hiçbir şikayeti yok kadının. Düzgün adet görüyor. Hiçbir şikayeti yok. %1-7 oranında, %10'a yakın görülebiliyor. Tüm üreme çağı kadınlarda %10 görülüyor. Yani 10 kadından birinde endometriozis var. Tamam mı? Kasık ağrısından şikayet eden, ilişkide ağrı, kasık ağrısı, adet ağrısından şikayet eden kadınların %60'ında görülüyor.
Yani zaten beklediğimiz bir oran ki
evet.
Duyduğumuz da bir şey
çok,
maalesef.
Çok genellikle adet gören kadınlarda oluyor. Çok nadiren menopozda oluyor. Genellikle menopoz sonrası, östrojen tedavisi alan menopoz sonrası kadınlarda oluyor. Adet görmeden önceki, adet görmemiş kız çocuklarında çok çok nadiren de olsa olabiliyor. Nüfus seçiyor. Yani beyaz, Asyalı, Nordik bu nüfusta daha fazla. Zayıf kadınlarda daha çok. İlginç bir şey bu. Yani altyapısında yer alan moleküler mekanizmadan dolayı mı, yoksa bu kadınların hani yani yağ dokusunda üretilen östrojenle bir ilgisi var mı? Tam net değil ama body mass indeksi özellikle 20'nin altında olan, 19'un altında olan zayıf kadınlarda daha sık görülüyor. Ailesel bir kümelenmeden bahsediliyor. Birinci derece akrabalarında, annesinde, kız kardeşinde endometriozis olan kadınlarda 7 kat artmış bir risk var. Yani ailelerde kümeleniyor. Teyzemde de vardı, kız kardeşimde de vardı. Ve özellikle yoğun östrojen tedavisi almış 10 transgender erkekten birinde görülüyor. Yani erkek kadına dönerken östrojen tedavisi alıyorlar ya. Yani 10 tane transgenderden birinde de olabiliyor endometriozis. Evet.
Anladım.
Neden oluyor?
Peki neden olur? Evet hocam.
Evet. Ben bütün bu soruları düşündüm. Kendi kendime pratik yaptım. Ve şey
İyi ki yapmışsınız. Çünkü endometriozisli kişiler büyük ihtimalle o sancıları çekerken soruyorlar. Neden ben? Neden ben diye.
Şimdi en önemli o ilk Samson hocanın teorisi retrograd menstruasyon. Retrograd geriye dönük demek. Retrograd geriye dönük. Şimdi normalde adet sırasında bunu birinci sezon ikinci bölümde falan anlatmıştık. Rahim içi dokusu adet döngüsüyle, menstruasyonla beraber içeriden dışarıya atılıyor. Rahim ağzından aşağıya doğru gidiyor. Fakat kadınların çoğunda diyeyim, bir kısmında çoğunda, bir kısmında. Tüplerden böyle geriye doğru gidiyor adet kanı. Buna retrograd menstruasyon diyoruz. Adet gören kadına ultrason yapıyorsun. Karının, karın boşluğunun içinde kanı görebiliyorsun ultrasonda.
Yani hocam adet görürken rahim bir kasılıp bir gevşeme hareketi yapıyordu. O evet, dönemde kan oralara da kaçıyor yani.
Evet. Ha, evet.
Anladım.
Evet. Bu özellikle bir takım tıkayıcı anomalileri olan, böyle bak mesela şimdi şu rahim dokusu, bu normal bir rahim dokusu. Şu rahim her iki taraftan gelip birleşen rahim dokusu tam birleşememiş. Şu taraftaki rahim, bu taraftaki rahim dokusu açılamamış aşağıya. Burada kapalı kalmış. Buradan geriye de kaçış daha fazla oluyor. Ve bu tıkayıcı anomalisi olanlarda daha fazla oluyor. Endometriozis. O yüzden gerçekten retrograd menstruasyon teorisi endometriozisin nedeni olarak doğru olabilir. Fakat denemişler, çalışma yapmışlar. Kadınların neredeyse tamamında retrograd menstruasyon oluyor. Yani hepsinde endometriozis yok ama. Yani pek çok kadında bu geriye doğru kan kaçıyor. Fakat o batın içi duvarı, batın dokusu bu kanı temizliyor. O endometrium dokularını temizliyor. Oralarda yaşatmıyor. Fakat endometriozisi olan kadınlarda bir şekilde o karın içine dökülen rahim içi dokusu orada tutunacak bir yer bulmuş. Çeşitli hücresel mekanizmalar var. Böyle kazıya kazıya bilim dünyası bir takım şeyleri aydınlatıyor. Biraz keşfettiğimiz bir şeyler var. Hiç kafanızı karıştırmayayım. Hiç yani karıştırmaya değecek bir şey yok. Yani neden Neriman'da yok da bende var? Çünkü yani mesela Covid'de çok yaşadık değil mi? Hepimiz Covid geçirdik çoğumuz ama hani hasta olanlar azdı. Hani kimin kötü geçireceğini de bilemiyoruz. Hafif atlatacağını, kimin ağır geçireceğini de bilemiyoruz. İmmünolojik bir takım mekanizmalar sorumlu tutuluyor. Hormonlarla ilgili bir takım mekanizmalar. Ailesel birikim göstermesi genetik bir eğilimden şüphelendiriyor bizi falan filan. Yani retrograd menstruasyon evet hastalığın oluşmasında etkili fakat tek neden değil. Çünkü kadınların neredeyse tamamında retrograd menstruasyon var ama herkeste menstruasyon yok. Tamam.
Tamam
bir,
hocam.
Bu. İkincisi bu da Ferguson'un sürdüğü bir teori. Çölomik epitel metaplazisi. Şimdi bunların hepsini çok üzgünüm Latince isimleri olarak koymak zorunda kaldım. Çünkü başka türlü anlatamam. Çölomik epitel bu batın içi dokusunu ve akciğer zarı bütün bu iç dokularımızı döşeyen epitele çölomik epitel diyoruz. Tamam. Metaplazi de başkalaşmak demek, dönüşmek demek. Metaplazi dönüşüyor. Farklılaşarak gelişiyor.
Yani karın içi zarında bir başkalaşım
zarından olup, bir başkalaşım olup evet endometrium dokusuna benzer bir yapı kazanıyor. Bu hiç adet görmemiş kızlardaki, ne bileyim o baş parmakta, uylukta, dizde olan, akciğerde olan endometriozisi biraz açıklayabiliyor gerçekten.
Tabii mantıklı. Yani, bu çeşit başkalaşma.
Hiç ama adet hocam görmemiş bir kızda retrograd menstruasyon yok ki nereden endometriotik otak olacak?
Ya da işte östrojen tedavisi gören erkekte bir rahim dokusu bulunmuyor. Evet. Bulunmadığı halde neden? O halde belki de böyle bir şey var mı hocam? Östrojen hormonunun vücutta rahim dokusu oluşturma meyili. Gerçi işte rahim içini yenilemeye yönelik değil mi zaten östrojen?
Çölomik epitel metaplazisi teorisi zaten bunu söylüyor. Çölomik epitel öyle bir epitel ki, bu batın için döşeyen epitel öyle bir epitel ki, uygun ortamda östrojene endometriyotik dönüşüm yaparak cevap verebilir deniyor yani. Çok doğru anladın. Yani sen anladığına göre umarım takipçiler
herkes
anlamıştır.
Herkes anlamıştır diye tahmin ediyorum ben de.
Çünkü yani çok konunun dışındasın. Hukuk, Büşra avukat biliyorsunuz. Büşra avukat biliyorsunuz.
Evet arkadaşlar ben avukatım. Doğrusu bir kısıtlı biyoloji bilgimle evet anladım şu anda. Yani estrojen böyle bir şeye sebep olabiliyor, olabilir. Yani evet mantıklı. Bir de vücutta bir şeyler oluyor bazen ve işte bilim olarak siz sebebini arıyorsunuz.
Evet.
Buna ne dedik? Çölomik epitel metaplazisi.
Metaplazisi, evet. Ya yani geri akıyor fakat geri aksa da geri akması sadece tek sebep değil. Bir de bazı genetik, immünolojik, hormonal bir takım etkiler var ki bazısında oluyor. Şimdi ne oluyor? Genelde endometriyoz hastaları bize ağrıyla gelir. Ağrı. Bu ağrının mekanizması biraz karışık. Bazen öyle endometriyoz hastaları oluyor ki yaygın endometriyotik odaklar var. Hatta endometriyomalar var. Büyük büyük 7 santim, 8 santim. Kadının hiç ağrısı yok. Olabiliyor. Bazen de küçücük noktasal milimetrik odaklar var. Yaygın ama kadın ağrıdan kıvranıyor. Bunun mekanizması biraz karışık. O endometriotik odakların, yani o endometrium hücrelerinin yaptığı oradaki reaksiyonun neden olduğu düşünülüyor. Çünkü orada bir metabolik aktivite var. O endometrium dokusu sanki batın boşluğunda olduğunu bilmiyor ki. Sanki rahmin içindeymişçesine, oraya bir zigot gelişecek de yerleşecek de gebelik oluşacakmışçasına bir hazırlık yapıyor. Orada bir metabolik aktivite oluyor.
Ondan ağrı yapıyor yani.
Tıpkı bir tümör hücresi gibi büyüyor. Gerçekten bir tümör hücresi gibi büyüyor. Ama tümör değil bu. Bakın, rahim içi dokusu. Tamam mı? Ve bir takım o iltihap maddelerini, enflamatuar sitokinler dediğimiz o iltihap maddelerini yayıyor. Bu da sinir uçlarını uyarıyor. Nosiseptör dediğimiz ağrı algılayan sinir uçlarını uyarıyor ve ağrı olarak algılanmasına neden oluyor. Bir mekanizma bu. İkincisi, endometriotik odakları oluşturmaya eğilimi olan hastaların ağrı yolaklarında da bir ağrıyı fazla algılama eğilimi var gibi düşünülüyor. Yani sadece endometriozisin oluşması değil, endometriozisin oluşmasının kendisi de kişinin ağrıyı biraz daha fazla algılamasına neden olabiliyor. Endometriozisin hastalarda mesela kronik ağrı sendromu, işte fibromiyalji, ne bileyim lumbalji, bel ağrısı ya da diğer ağrı sendromları biraz daha fazla görülüyor. Migren mesela. Yani ağrı yolakları ve ağrı algılamayla, ağrı persepsiyonuyla ilgili bir değişime neden olduğu. Bu metabolik aktivitenin, o endometriotik odaktaki metabolik aktivitenin buna sebep olduğu düşünülüyor.
Hocam peki ağrı eşiğini düşürdüğünü mü söyleyebiliriz? Yoksa mesela
yapıyor bazılarında, bazılarında yapıyor. Bazılarında yapmıyor.
Belki yani bazılarını bu, da ağrıya karşı daha hassas hali. Gerçi yine ağrı eşiğini düşürmüş olduğu söyleniyor.
Evet, çünkü yani şey, migren de fazla. Mesela kronik ağrı sendromları, fibromiyalji de daha fazla mesela bu kadınlarda gibi. Tamam.
Anladım.
Şimdi bu endometriotik odaklar batın içerisinde ama tıpkı rahim içi dokusu gibi östrojenle beraber büyüyor ve kanama yapıyor. Kanadığı zaman, o kistin içine kanama yaptığı zaman bu kan ağrıyı daha da arttırıyor bir. Bir de bası yapıyor. Yani mesela az önce gösterdim ya, mesanede olursa böyle sanki idrarım varmış, çişimi yapacakmışım, hemen çiş yapacakmışım gibi bir his. Ya da rektuma yakınsa gayta, makat bölgesinde bir doluluk hissi. Tenesmus diyoruz ona, devamlı gayta yapma hissi. Gaytayı yapsan da rahatlayamama hissi. Çeşitli böyle bağırsak ve mesane belirtileri yapabiliyor.
Bulunduğu yere göre sanırım.
Evet, evet, evet. En çok endometriozisi, bizim kadın doğumcularımızın en çok uğraşmasına neden olan belirtisi subfertilite. Subfertilite, gebe kalmakta zorluk olarak söyleyebilirim. Çocuk istiyorum, çocuğum olmuyor. Gebelik biraz zor oluyor endometriozisle. Endometriozisli olan kadınların hakikaten gebe kalmaları zor oluyor. Birkaç mekanizması var. Çok kafayı karıştırmayayım. En önemli nedeni yaptığı yapışıklıklar. Yapışıklık yapıyor ve tüpün o yumurtalıktan atılan o yumurtayı tutmasına engel olacak şekilde bir anatomi bu değişimi yapıyor. En önemli sebebi bu.
Yumurtalıkta ama, olduğunda mı hocam bu, yoksa karın boşluğundaki
yapıyor.
De mi?
Karın boşluğundaki de yapıyor. Çünkü tüpü alıyor, çekiyor.
Çünkü olayı çekmek. Evet. O zigot çekilmek için o programlanmış bir hücre.
Enfeksiyon yapıyor. Ama gebeliği zorlaştırıyor o oluşan o mikrobiyolojik, sitolojik o hadiseler, o işte moleküller. O moleküller gebeliği zorlaştırıyor. Ve kronik yorgunluk sendromu şeklinde de kendini gösterebilir. Endometriozis, yani sadece ağrı çekmenin kendisi bile zaten başlı başına bir yorgunluk sebebi. Ama kronik yorgunluğa neden olan çok, yani sadece tek bulgusu kronik yorgunluk olan pek çok endometriozis vakası var. Fakat her neyse bu, tanı koymada biraz geç kalınıyor. Yani hastanın aşikar hale gelmesi belirtilerinin 6-7 yıl oluyor hastalığın başlamasından itibaren.
İnsan ilk bundan da şüphelenmiyor belki. Farklı şeylerden şüpheleniliyor. Yani kronik yorgunluğu düşündüğümde direkt tiroidlerime baktırmam gerektiğini düşünürüm mesela.
Aslında endometriozis, o nokta nokta barut yanığı gibi laparoskopi görüntüsü, o tanıyı laparoskopiyle koyuyoruz. Laparoskopi tanıda altın standarttır. Yani laparoskopi yapar endometriozis tanısı koyarsın Büşra. Laparoskopi de bayağı büyük bir iş. Sonuçta ameliyata hazırlık yapılıyor.
Kamera giriyor içine.
Tabii uyuyorsun, karnının içine gaz veriliyor ve kamerayla bakılıyor. Tanı bu şekilde konuyor ama laparoskopi öyle herkese yapmıyoruz tabii ki. Yapılmaz da zaten.
Ultrasonla bakılıyor galiba.
Evet, genelde ultrason. Fakat ultrasonla böyle bir endometrioma kisti oluştuğunda ancak görebiliyoruz. O küçük noktasal şeyleri göremiyoruz. Hı. Endometrioma ultrasonda görüntüsü çok tipiktir. O içinde o çikolata gibi görünen o şey var ya, ultrasonda bu kistin içi böyle karlı karlı görünür. O yüzden normal diğer yumurtalık kistlerinden ayrılır. Normal yumurtalık kistlerin içi böyle bomboş, simsiyah görünür. Tabii sıvı dolu. Ama endometriomanın içi böyle kar yağdı gibi görünür. MR'la da tanı konulabilir ama ultrasondur bizim esas tanı koyma aracımız. SA 125 çok kafa karıştıran bir şey. SA 125 endometriozis'te gerçekten yüksektir. Ama tanıyı tek başına koydurmaz. SA 125'i yüksek olan insan eyvah kanser oldum. Çünkü SA ya adı. SA carcinoembryo-associated antigen. SA 125 başka iyi huylu durumlarda da yükselebilir. Normal adet görürken de yükselebilir.
Bu bir kan değeri mi hocam?
Evet, bu bir kan değeri. Tümör belirteci. Tümör markörü diye duymuşsundur. Check-up yaparken pek bir bakmaya meraklılar.
Hiç check-up yaptırmadım ama anladım. Bir yaptırsam iyi olacak.
Ama iyi huylu başka hastalıklarda, miyom gibi, enflamatuar hastalık gibi başka durumlarda da yükselebilir. Endometriozis kanser yapar mı? Endometriozis tek başına kanser yapmıyor. Fakat endometrioması bulunan, endometriozisi olan kadınlarda yumurtalık kanserinin biraz daha fazla olduğunu biliyoruz biz. Yani evet, takip ettiğimiz bir şey. Prekanseröz bir lezyon değil ama yumurtalıktaki tümörleri izlediğimiz bir durumdur endometriozis. Dört evrede inceliyoruz. Hafif, orta, şiddetli olabilir. Şiddetli olduğunda, yani şu endometrioma dediğimiz o kist, o çikolata kisti 3-4 santim olduğunda şiddetli olmuş oluyor. Ya da şiddetli yapışıklık varsa, bak tüm
burada yapışmış, çekmiş. 1-2-3 dediğimiz şeyler, evreler yine evet. Yumurtalığın içinde olan endometriozisler üzerinden mi? Yoksa yok, karın boşluğunda.
Herhangi bir yerde olan.
Şu lacivert olanlar değil mi endometriozisler?
Lacivert olanlar endometrioz. Tamam. Evresine göre tedavi ediyoruz. Genellikle semptomu, hastanın semptomu, yani ağrı şikayeti, ne bileyim çocuk istemi, efendim o kronik yorgunluğu, bilmem ne, başka türlü şikayetleri ve çocuk istemiyle beraber değerlendiriyoruz. Tedavide ne yapıyoruz? Genelde cerrahi, böyle bir şey buldum az önce, şimdi sen introya girdiğinde gördüm. Endometriozis operasyonu şeyini paylaş diye böyle bir site varmış. Kadınlar endometriozis nedeniyle kendilerine yapılan laparoskopileri yıllara göre işaretleyip böyle paylaşmışlar. Yani gerçekten beter bir şey. Laparoskopi yapıyorsun. Belki o endometriotik odağı çıkarıyorsun, yakıyorsun, haraplıyorsun. Çıkarabildiğini çıkarıyorsun neyse, ama hastalık tekrar ediyor, nüksediyor, geçmiyor. Böyle de bir bela bir şey. Böyle kadın karnı harita gibi. Bak 2014 diyor, 2015 diyor, 2016 diyor. Her sene
endometriyoma. Yeniden bu kamerayla baktırtmış endometriyoma. Peki hocam, bu laparoskopi esnasında mı yakma ya da şey müdahalesi oluyor? Yoksa ayrıca bir...
Laparoskopi hem tanı hem de tedavi olmuş oluyor. Yani odağı görüyorsun, çıkarabilirsen bütün lezyonu çıkarıyorsun. Çıkaramazsan da haraplıyorsun elektriksel olarak. Yakıyorsun yani.
Ha, anladım. Tabii şey gibi düşündüm şu an. Arkadaşımın elindeki sihirli doktor müdahalesiyle yakmışlardı. Yani, belki de bu içten
yapılır. Evet.
Bir yakabilir, çeşit yakma.
Evet.
Peki hocam, bunun tedavisi nedir? Bu tekrar vücut yenilemeye meyilli olabilir diyorsunuz. Bununla yaşanabilir mi o zaman, yani hani mesela? Dedim ya,
tabii bununla yaşamayı öğreniyorsun. Çünkü bu sistemik bir şey. Endometriozisin ne olduğunu öğrenip bununla yaşamayı öğreniyorsun. Dedim ya, semptomuna yönelik. Kadının ağrısı ön plandaysa o ağrıya yönelik. Ağrısı şöyle çok tipik. Yeni başlangıçlı adet ağrısı ya da yeni başlangıçlı ilişki ağrısı. Genellikle derin ilişkide, yani penisin derin penetrasyonu esnasında şiddetli ve böyle noktasal, batar tarzda, buran tarzda diye tarif eder kadınlar. Yeni başlangıçlı ağrılar endometriozis açısından tipik. Yani adet ağrısı, ben onu dismenorrayı anlattığım bölümde anlatmıştım. Adet ağrısı normalde beklediğimiz bir şey. Adet ağrılı oluyor maalesef. Fakat yeni başlayan, yani hep adet oluyorum ama hiç bu kadar ağrım olmuyordu. Bu tipiktir endometriozisin ağrısı açısından. İşte kronik yorgunluktur, ne bileyim çocuk istiyorum, gebe kalamıyorum filan. Endometriozis açısından biraz daha uyanık olmak lazım. Endometriozisin yönetimi biraz böyle konuyu bilmek ve kadını da dinlemek gerektiriyor. Yani çünkü kadının neden şikayet ettiği önemli. Yani kadın hiç ağrı söylemiyorsa sana, illa ben o odağa çıkaracağım, yakacağım, öyle bir çabaya girmene gerek yok. Ya da işte ne bileyim, hiç çocukla ilgili bir derdi yoksa, bazen erken evrede olmuş, karar vermiş, rahmi aldığında çünkü bitiyor retrograd menstruasyon ve hani kısır döngüden bir şekilde çıkmış oluyor. Rahim alınması, histerektomi, yumurtalıkların alınması, salpingooferektomi, yaşı uygunsa, çocukla ilgili bir derdi yoksa kadının. Temel endometriozisin temel tedavisi aslında cerrahi, ama cerrahi bizim hani basamaklı izlemde son çare olarak başvurduğumuz bir şey. Ağrı kesiciler, işte hasta eğitimi, psikoterapiden çok fayda görüyor. Hani dedim ya, ağrı yolakları ve ağrıyı algılamanın bir şeyi, değişmesi.
Ağrı eşiyle alakalı tedaviden dolayı.
Evet, o yüzden spor, yoga, mindfulness, psikoterapi, davranışçı bilişsel teknikler, diğer alternatif şeyler, işte okupunktur gibi. Hani bunlardan da fayda görebiliyor. O yüzden böyle bir multidisipliner yaklaşmak gerekiyor. Bazen bir fizik tedavi uzmanıyla beraber çalışmak. O çünkü karın içi dokusunu en rahat ettirecek şekilde pelvisini kullanmayı kadının öğrenmesi. Yani çünkü fizik tedavi, hiç fizik tedavi uzmanıyla karşılaştın mı bilmiyorum. Kapıdan girerken daha duruşunla başlar senin. Yanlış duruyorsun.
Nasıl yani?
Ben böyle duruyorum. Yani çocukluktan beri böyle duruyorum. Yani o seni sen yapan şey. Sana yanlış duruyorsun dedi. Fizik tedavi uzmanıyla karşılaştığında öyle der. Kapıdan girdin, yanlış duruyorsun. Ayağının dışına basıyorsun falan gibi. Böyle mi? Bir multidisipliner yaklaşım gerekiyor. Belki bir psikiyatriyle, bir ağrı uzmanıyla, bir algologla, anestezistle, bir nörologla bazen işbirliği yapmak gerekiyor. Kadının getirdiği şikayetle. Fakat endometriozis öyle gelecek bilimde takipçisinin ben hiç duymadım diyeceği kadar önemsiz bir hastalık değil. Bunu da anlattığıma çok sevindim. Bu şansı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. O ne, Türkçe bir isim yok mu? Bize başka bir isim söyle, başka bir şey yazacağız falan dediniz ama yani gerçekten vallahi da çikolata kiste, aha da gösterdim yani, var. İnandınız
gerçekten
mı?
İnandık hocam zaten. Çeken bilir hocam, birazcık maalesef bundan şikayetim var benim de. O yüzden ve bence bu herkeste olan da bir şey. Mesela kadın arkadaşlarımla sohbet ettiğimde, böyle şeylerden bahsettiğimde şunu söylüyorlar. Bende de var, şunda da var. Bunun, hani herkesin bir yumurtalığında, bir yerinde bir kist var. Belki de genel kanı olarak mı, çikolata kisti olarak tanım koymaya meyilli mi oluyorsunuz siz kadın doğum hekimlerimiz olarak? Onu bilmiyorum. Ama meyil. O zaman o karlı görüntüyü görünce.
Gerçekten varsa çikolata kisti deriz. Çikolata kisti yoksa çikolata kisti tanısı koymaya biz hiç eğilimli değiliz. Çok da yani böyle hep ilk etapta düşündüğümüz bir durum değil. Ama yani kadının dediğim gibi şikayetine yönelik. Daha çok üreme sağlığı uzmanları bilir. Yani kadın doğum eğitimin de temelde hani çok böyle üstüne basarak eğitimini aldığımız bir konu değildir endometriozis. Üreme sağlığı konusudur. Hani
üremenin çünkü şekline de.
Evet, evet. Üreme sorunu ile karşımıza gelir genellikle. Endometriozis bir üreme sağlığı konusudur aslında. O yüzden anladım. Üreme sağlığı uzmanları, tüp bebekçiler, reproduktif endokrinologlar daha çok bilir.
Peki hocam, bu çikolata kisti ya da belki diğer kistlerin tedavisinde kadın doğum haplarına yönelik de bir tedavi öneren hekimler oluyor.
Şimdi ben tabii gelecek doğum kontrol hazırladığım programların hiçbirisine tedavi İlaç koymuyorum. Çünkü tedavi yani şahsı uzmanlık özel eğitimi o. Uzmanlık eğitimi, bir de kişiye özel tedavi. Baksana neler söyledim. Multidisipliner yaklaşıyoruz dedim.
Haklısın.
Ağrı kesicilerle başlıyoruz, nonsteroidal antiinflamatuarlarla. Aslında endometriozisin en güzel tedavisi kadının adet görmemesi. Kadını adet görmez hale getiriyoruz. Bunu genelde doğum kontrol haplarıyla da yapıyoruz. Bazı başka haplarla da yapıyoruz. Doğum kontrol hapının endometriozisle tedavisinde kullanımının özel bir durumu var yalnız. Kadının adet görmez hale gelmesini amaçlıyoruz ya. Hani bir farklı bir şey var. Farklı bir hasta eğitimi gerekiyor. Hani ama kafalar karışmasın. Doğum kontrol hapı kullanıyoruz endometriozis tedavisinde. Ağrı kesici kullanıyoruz. Adet gördürmeyen iğneler kullanıyoruz. Hastaya göre, hastalığına göre, hedeflediğimiz şeye göre. Genellikle çocuk tedavisi altındaysa kadın, hani kısa bir süre doğum kontrol hapı kullanıp hemen hızlı bir şekilde tüp bebeğe doğru gidebiliyoruz. Endometriozis tüp bebeği çok kolaylıkla önceki basamakları atlayıp tüp bebeğe doğru gittiğimiz bir durumdur endometriozis. Tüp bebeği anlattı mı? Tüp bebek yaptığımız çoğu hasta neredeyse %20'si falan endometriozislidir tüp bebekte.
Peki bu endometriozisin yani yumurtalıktaki endometriozis mi yoksa batın içindeki fark etmeden endometriozislilerde genel bir böyle eğilimimiz oluyor? Anladım. Şimdi dolayısıyla sonuçta bir tedavi yöntemi olarak bir şey söyleyemiyoruz. Çünkü hukukta olduğu gibi tıpta da kişiye özel bir şekilde doktoruyla kişinin çalışması
gerekiyor.
Hastalık
yok, hasta var. Ama endometriozis hastalığı diye bir şey var. Aha da bu işte yani. Endometriozis.
İşte görmüş olduk da trol olmadığını da anlamış oldu artık takipçilerimiz.
Çikolata kisti diye bir şey var gerçekten. Şey olmuştu. Bak, hukuk tıp atışmalarından biri. Benim ilk Twitter'a girme nedenim. Biliyorsun ben Twitter'a ilk defa o zaman girmiştim. O eğlenceden mahrum kalmak istemedim. Bir şey oldu. Ankara'da bir
çok
avukat
eğlenceli
hanım,
bir atışma vardı gerçekten bir dönem.
Ankara'da bir avukat hanım hastasının medikolegal savunmasını üstlenmişti. Kadın davacı olmuştu. Çocuğunda amniyotik bant sendromu olmuş. Bir kolu gelişmemiş. Amniyotik bant sendromunu okumamış avukat hanım. Bir bilene de sormamış yani. Önceki sezaryanında içeride bant unuttular diye. Yahu önceki sezaryanında içeride bant unuttular. Yani duyunca kahkahalarla altımıza işeyerek güldüğümüz bir durum oldu. Bir anestezi uzmanı arkadaş Twitter'da paylaşmıştı. Onu görmüştüm. Bu kadın doğumcular içeride sezaryanda sadece bant unutmuyorlar. Aynı zamanda çikolata yiyorlar. O çikolatayı da unutuyorlar hastanın içinde. Onlar çikolata kisti oluyor diye dalga geçmişti. Çok eğlendiğim bir paylaşımdı benim.
Hocam o olaydan sonra gerçekten çok dalga geçildiğini gördüğüm için ben de dilekçelerimi yazmadan önce böyle bazen benim de tıbbi şeyler öğrenmem gerekiyor. Mutlaka soruyorum.
Arkadaşım arıyor soruyor. İşte
böyle bir hastalık var mı? Yoksa bantımı unutmuş diye sorulması gerekiyor yani.
Evet.
Bunu nasıl yapabiliyor?
Evet, ama yani bunu sorarken de utanmamak lazım bence. Ne bileyim, her şeyi bilemezsin tabii ki. Yani
bazen
ama konuşturmada düşmemek lazım. Multidisipliner yani iletişim çok önemli.
Gerçekten öyle, doğru söylüyorsunuz.
Ülkemizde iletişim böyle devlet kanalıyla zor olduğu için mecburen bizde halka doğru yatay, yani dikey iletişim zor olduğu için biz yatayda ağımızı geniş tutmaya çalışıyoruz. İşte benim telefonum var, senin telefonun mesela, bir şey olduğunda soruyorsun. Yani aptal durumuna düşmek üzereyim, düşmemem için ne yapayım falan şeklinde. Ya da ben de aynı şekilde. Yani ben böyle dedim ama tehdit olarak söyledi. Hani tehdit diye bir suç var mı falan diye böyle sormam gerekiyor. Yani nereden bilebilirim ki, anayasayı açıp okumuyorum yani.
Evet, ceza kanunu ya da.
Evet.
Yani
ceza kanunu ve anayasanın farkını bile bilemeyebiliyorum yani. Bilemeyebilirim.
Yani hocam bilmenizi de beklememek lazım. O yüzden de zaten bu yayınları yapıyoruz. Bir fikir edinilsin. Sonrasında da soracakları olursa bir üst basamak olarak işte uzmanına danışsınlar diye. Biz de bunu kendi mesleklerimizi uygularken de yapmamız gerekiyor. Yani çok haklısınız. Yoksa işte benim başka tanımadığım bir meslektaşımın yaptığı gibi amniyotik bant sendromu isimli hastalığı.
Çok eğlenceli ya.
Hastanın içinde bant unutmuşlar şeklinde. Hocam ama biliyorsunuz bize hukuk fakültesinde anlatırken işte idare hukukunda hastanın içinde unutulan sargı bezi yok ne bileyim hani bunlara nasıl dava açılır falan. Hani malpraktisleri anlatırken bunlara özel örneklerin de biraz vurucu olması için böyle şeyler kullanılınca belli ki o avukat da bu şeyi görünce evet tamam mesleğimin ömrüm boyunca beklediğim sorunu buldum. Bant unutmuşlar diye hemen dilekçeye yazıvermiş.
Böyle gazetelere ve haberlere çıkması kadının falan bir anlaşılıyor.
Fox haberi çıkmıştı. Evet, çok enteresandı gerçekten. Maalesef öyle şey.
Hemen devlet hastanesindeki kadın doğumcuları şey yaptılar, suçladılar. Ben özelde oldum sezaryanımı. Öyle bir şey yapmadılar tabii ki, unutmadılar. Devlet hastanesinin kötü kadın doğumcuları. Ya devlet hastanesinin kadın doğumcusunu...
Hocam vallahi bilmiyorum ama sanki şey gibi geliyor. Gerçi şimdi bunu konuşmanın yeri mi? Her tabii ki doktor, her avukatın kendi uzmanlık şeyi var da devlet hastanesindekini nasıl kötüleyebilirsin? Ne kadar çok hasta görüyor.
Hani özel hastanedeki doktor uzaydan geliyor oraya. Özel hastanedeki doktor devlet hastanesinden geliyor canım. Yani orada yetişiyor da geliyor.
Hocam bir de üniversite hastaneleriyle alakalı şey oluyor bazen işte... Kim gelecek? Gerçi siz de burada üniversite hastanesinde hocasınız. Ne bileyim insan bir iş yapıyor. Ya sizinkisi biraz daha şey bir şey. Hani onda da eğitim alıyorlar diye hani kime görüneceğim, nasıl olacak falan, bu eğitim araştırma hastanesine randevu alırken hastane randevu sistemi diyor ki eğitim araştırma hastanesinden alıyorsunuz. Burada
Ekibi
işte
tarafından
ha,
bakılacaksınız.
ekibi
Kendi
tarafından.
görmeyebilir, evet diyebiliyor. Evet.
Evet, bu da insanları bazen düşündürüyor ama
Öyle
işte.
ama yani benim adıma Meharres'e randevusu açılıyor Müjde Gül Karaca. Benim o gün gebe okulunda dersim var mesela. Ben gebe okuluna ders anlatmaya gidiyorum. Ya da başka bir asistan dersim var. Olabiliyor yani tabii ki.
Bir de hocam zaten sizin yetiştirdikleriniz de sizin gibi sayılmamalı mı aslında? Güvenmemiz lazım sonuçta size
Yani
güvendiğimiz gibi.
ben şimdi çok açık söyleyeyim. Asistanken yaptım. Sezaryanı şu an yapamıyorum. Asistanken çok daha güzel yapıyordum.
Aa,
Yani
neden?
pratik çünkü el pratiği.
Ha, o zaman çok yaptığınız için mi?
Evet, yani bir şey yapacaksan o işi o an o harmanında dövülene gideceksin koşarak.
Gerçekten öyle ki bence bu yüzden de Türkiye'deki doktorların bazı Avrupa ülkelerindekilere göre de iyi olduğuna dair de şeyler duyuyorum,
Elbette
okuyorum.
ya. Beni Türk hekimlerine emanet ediniz gerçekten.
Evet,
Düşünün.
Atatürk gerçekten öyle şeyini biliyormuş.
Hiç soru
Vallahi
gelmedi herhalde. Kadınlar hepsini
sorulara bakayım. Pardon, ben sohbete daldım, unuttum.
sohbet ediyoruz değil mi?
Evet, biraz öyle
Umarım
oldu.
izleyenler için de sohbet havasında olmuş.
Umarım. Valla izleyicilerimiz, sorularınız varsa sizin de alabiliriz endometriyozis ve çikolata kisti hakkında. Ki bununla alakalı da şey oldu. Sema Hanım demiş ki zayıf ve kadın sporcu hastalığı da deniyor demiş. Sporculukla bir alakası olabilir
Yok.
mi?
Yok yok. Açıkçası. Zayıflıkla alakası var. Sporla hatta sporla yani sporcuların adet döngüsü biraz daha da böyle baskılandığı için, yoğun adet görmedikleri için ağır fizik aktivite daha da az oluyor yani. Yok sporcu hastalığı denmiyor ya, orada bir yanlış var.
Yoğun bisiklet sürdüğü dönemde çıkmış bu soruyu soran takipçimizin. O yüzden
Olabilir.
öyle
O
bir
denk
ön
gelmiş ama
şey
yani.
yapmış
Hastalık yok,
olabilir
hasta
ya.
var ya, pek sporcu hastalığı olarak söylemeyiz biz onu. Endometriyoz.
Hocam, yoğun sporun adeti azaltıcı bir etkisi mi oluyor dediniz?
Evet.
Aa. Peki.
Yoğun
Bu
ama.
arada
Aşırı fizik
çok
aktivite.
yoğun. Peki bunun sporun arttırdığı endorfin ve buna benzer hormonların da etkisi var mı, yoksa vücudun
Elbette.
bedense
Tabii tabii
hani,
tabii.
anladım. Genel olarak teşekkür etmişler bizleri bilgilendirdiğiniz için. Yıllardır bu
Yani
ağrıyı çekiyoruz demiş Sema Hanım. Ahmet yayınlar
bir
demiş.
süre daha menopoza kadar da çekilecek, çok üzgünüm.
Hocam ya vallahi o
Menopoza girince rahatlıyor ama.
hocam vallahi şey diyorlar işte, evler rahatlarsın.
Yok. Bunda öyle bir
Belki
şey yok.
düzenli bir cinsel ilişkiye girilince rahatlayacağına dair
Ama
bir şey
cinsel
olabilir bu.
ilişki kalitesinin iyi olması ağrı algısını iyileştiriyor yani.
Ha, o zaman öyle de
Doyumlu bir
denilebilir.
beraberlik.
Ha. Tabii doğru. Sonuçta o da bir
Multidisipliner
hormon
yaklaşıyoruz dediğim o yani. Aileyi de böyle. Bütün aileyi, eşini,
düzenleyici.
dostunu.
Bakmak lazım
Cinsel
diyorsunuz.
doyumu.
Hocam.
Peki kadının benlik algısı süslendim. Bilmiyorum. Az önce bir
Çok
haftanın yorgunluğu
güzelsiniz.
var. Bugün cuma ya. Az önce deneme için stüdyoya girerken baktım. Kendimi çok çirkin gördüm. Hemen koştum makyaj yaptım.
İyi yaptınız hocam, çok
Şunları
güzel.
yapıştırdım.
Yani her zaman güzelsiniz gerçi ama nasıl daha iyi hissedecekseniz öyle çıkmak lazım. Ben de bir haftadır karantinadaydım, 2 haftadır. Geçen sizde
Aa,
yaptığınız
geçmiş
yayından
olsun.
sonraki gün Covid oldum hocam ya.
Ay.
Çift doz BioNTech'li olunca biraz hafif geçti ama
İyi.
bugünlerde işte şeyin son günündeyim. Biraz sesim belki şey yapıyordur. Başka bir soru daha görüyorum. Kasıklarda regl döneminde oluşuyor. Yumurta şeklinde bastırdığımda iniyor. Bir şey ultrasonda çıkmadı demiş. Bilmiyorum. Şu anda
O
size
gaz,
bu
o gaz.
yorum üzerine nasıl
Gaz,
şey
o gaz.
yapabiliriz?
Gaz.
Gaz da olabilir tabii. Ben
O
bilmiyorum.
gaz yumurta şeklinde orada oluşan belki küçük bir kasık fıtığı da vardır, femoral herni. O
O
dönemde
çok ağrıyan bir
bağırsakların
şey değil mi?
evet. Basınca iniyorsa fıtık tarif ediyor aslında. Tam tipik olarak fıtık tarif ediyor. Ultrasonda da bir şey çıkmadıysa büyük ihtimalle o fıtıktır. Bir genel cerraha da görünmek lazım canım.
Hocam, ultrasonda
Giyiniyorum.
bakan doktor yönlendirmez miydi o zaman zaten? Bak, bu
Bilmem ki
fıtık
hangi
olabilir
koşulda baktı, ne oldu.
diye. Ha, tabii siz de haklısınız.
Pek
Deneyim.
endometriyozis gibi gelmedi bana şu anda öyle bir şey. O endometriyozis böyle dışarıdan görünen bir şey değil yani, ameliyatla içeride o böyle barut yanığı gibi noktasal bir şey.
Çok büyüdüğünde hocam peki şişkinlik gibi bir görüntü yapar mı? Ne
Pek yapmaz.
bileyim. 3-5 yani santimi bulursun.
Çok endometrioma falan gördüm. Böyle 8 santim falan büyük endometrioma boşalttığımda oldu. Hiç öyle dışarıdan görünen bir şey yapmıyor. Genelde içeride yapışıklık yapıyor. Bağırsakları yapıştırıyor, tüpleri yapıştırıyor, rahmi yapıştırıyor.
Ve zaten diğer tedavileri deniyoruz. Sonra ameliyat en son aşama dediniz zaten şey
Evet,
içinde.
evet.
Şimdi şeyi düşündüm acaba, ne kadar büyüdüğünde ameliyat kesinlikle gereklidir diye
Yani
düşünürsünüz.
endometriozisin sorunu o yumurtalık kisti gibi ya da yumurtalık tümörü gibi büyümesi değil. O yaptığı iltihapla etrafı çekip yapıştırması.
O bölgede bir böyle bir şey gibi.
Vurulma yapıyor, bağırsakların yapısını değiştiriyor. Anatomisini bozuyor.
Belki de o anatomi bozukluğunun seviyesine göre, kişiye göre yine bakacağınız bir şey yani. Bunun ameliyatın ihtiyacı
Evet.
olup olmadığı.
Evet.
Sinem Hanım bir şey yazmış. Yine bunda hastalık yok, hasta var diye cevap vermiştiniz ama.
5 santim vallahi çok, yani tek bir endometrioma varsa genelde onu bakıp büyüyor mu büyümüyor mu onu izliyoruz. Bazen öyle hastalar var ki hiç öyle şey yapmıyor. Öyle bir olmuş endometrioma, kendini sınırlamış, vücut onun etrafında bir kapsül örmüş, sınırlamış. Öyle de duruyor. Kadında da hiçbir şikayet yapmıyor. Ağrı yapmıyor, ne bileyim. Başka bir şey yapmıyor. Adet düzensizliği yapmıyor, kanama yapmıyor. Pek adet düzensizliği yapmaz endometriyoz da, adette ağrı yapar daha çok. İşte çocuğu var, ne bileyim, hani ilişkide bir sorunu yok falan filan. Ellemiyoruz. Takip ediyoruz. Öyle de duruyor. Hani büyüme var mı? Hani ne bileyim, kanserleşme falan konuştuk ya, hani olabilir mi diye takip ediyoruz. 6 ayda, sonra yılda ultrasonla takip ediyoruz genelde. Bir şey yapmıyoruz. Olabilir.
Yani belki sizinkisi de böyledir Sinem Hanım. Bunun dışında gayet çok güzel açık açık da anlattığınız, benim de çok didikleyip detaylı detaylı sorduğum bir yayın oldu. Başka sorusu olan yok. Herkes gayet güzel anlamış gibi gözüküyor hocam. Varsa siz de eklemek istediğiniz bir şey. Yine ekip arkadaşlarımızdan Nisa sizi bugün çok beğenmiş. Onu yazmış. Nisa hocam bugün çok güzelsiniz. Güzel bir yayındı demiş. Onun dışında
gözümü de sürdüm, çizdim, hepsini boyadım.
Çok güzel olmuşsunuz.
Çok, çünkü çok çok çok yorgun. Bugün çok doğum oldu. Çok Allah, hastanede neler oldu ya. Çok yorgun tabii geldim eve. Kendimi çok kötü gördünce hemen.
Hocam yok, güzel. Kadın şey her haliyle güzeldir ama tabii daha iyi hissedeceğiniz şekilde şey yapmanız önemli. Çok fazla hasta bakıyorsunuz, tahmin edebiliyorum yani, bu randevu şeyleri de sık olunca. Randevu bulması da çok zor ama doktorlar da az. Belki de yetmiyor işte, bir şekilde daha çok mu
Olan,
kaliteli?
olan da kaçıyor yani,
evet,
bayağı devletten istifalar çok oldu. Çok üzülüyorum yani, hani ülkesini seven bir vatandaş olarak da çok üzülüyorum. Bu hastanede çalışan bir hekim olarak da çok üzülüyorum. Sorunun nerede olduğunu bilen bir insan olarak da içeriden ona da daha çok üzülüyorum yani.
Yani bakalım,
üzülüyorum.
Sağlık olsun.
Genel üzülüyorum ben.
Üzülüyorum ben de hocam.
Üzüldüğüme de üzülüyorum, sonra gülüyorum. Komik yani, çok saçma, gerçekten çok saçma her şey. Her şey çok saçma.
Maalesef saçma durumlar
oluyor.
Allah
herkese
oluyor. Yardım etsin. Amin hocam. Teşekkür ederiz. Özellikle yayın konumuz olan da, belki endometriozisi olanlara diyelim, sıkıntı çekiyorlarsa bu konuda.
Evet, yani şey, gördüğünüz gibi yalnız değilsiniz. Bunun bir adı var. Bunun nedeni var. Bununla ilgilenen uzmanlar var. Kendi bedeninizi kendiniz tanıyacaksınız. Kendinize göre kendiniz vaziyet alacaksınız. Hekiminizle iyi bir iletişim kurmanız önemli. Yani derdiniz neyse onu tam anlatın. Bakın, ben çocuk istiyorum. Ya da ne bileyim, ben yorgunluktan şikayetçiyim. Yani daha enerjiktim. Ben enerjik olmak istiyorum. Ya da ne bileyim, ağrı, benim derdim ağrı. Bazen öyle oluyor ki sadece o rahmin arkasındaki o sinir liflerini kesiyoruz ağrıyı kesmek için. Yani bazen o iş için ameliyat yapıyoruz. Başka yapışıklık açmak için.
Peki bu
çıkarmak için değil. Bazen sadece o siniri kesiyoruz.
Şeyine etki eder mi?
Etmiyor.
Hocam.
Yani ağrıya yönelik sadece ağrıya hedef alan tedavilerimiz var. Akupunktur, ne bileyim. Psikoterapi falan, bu tür bir şeyler.
Artık bu
bazen kadının şikayeti şey olabilir. Kadınlık algım benim şey. Ama zaten ben pek kendimi kadın gibi hiç hissetmedim çocukluktan beri. Yani annesi de babası da ona zaten evin erkek evladı gibi davranmış yıllarca. O da erkek çüktü Fatma, gezmiş öyle. Ne bileyim, o kadınlık algısı yerinde olmadığı için o da onun üstüne tuz biber ekiyor yani. Aslında eşiyle ilişkisel sorunu var. Yani evlilikteki o rollerin yeniden dağıtılmasına, ne bileyim, yeniden bir isim koymaya ihtiyaçları var. İşte çok böyle kişiye yönelik tedaviler. Bunların hiçbiri yanlış değil. Yani Seda dedi ya hani bana hiç hap vermediler. Verilmeyebilir. Ya da ne bileyim beni yıllardır hapla. Olabilir. Yani genelde o endometriomanın, o kistin önceki halini bilen, sizi ne bileyim birkaç zamandır bilen bir hekimle ama bu konuyu da bilen biriyle iyi bir sinerji tutturuyorsanız, burada bir ten uyumu var yalnız. Hekiminizle ten uyumunuzun tutması lazım. Dediğine inanıyor olmanız lazım ve güveniyor olmanız lazım. Ya Büşra şimdi sana şöyle bir iğne deneyeceğim ben. Hani iki haftada bir bu iğneyi vuracağız sana falan. Hani dediğin zaman seni tedavi ettiğini ya da ne bileyim o sorununu anladığını hissettiğin insanla uzun süreli endometriyozis sistemik ve uzun süre yani menopoza kadar gidecek bir şey. Yani bu konuyla ilgili yayını olan, konuyu bilen hekimlerle yürütmenizde yarar olan bir durum. Yok değil var. Her hastalık gibi. Ama hastalık yok, hasta var.
Teşekkür ederim hocam valla. Güzel bir kapanış oldu. Sizi özleyenler olmuş, orada yorum yapmışlar. Yayının sonradan tekrarı da
yapıyoruz. Yapıyoruz ya. Yapmıyor muyuz?
Yapıyoruz güzel aslında. Yapıyoruz. Evet, 15'te bir yayını yapıyoruz ama özetmeyin demiş Bekir Bey. Bekir Bey, 15 günde bir bu yayınımız, serimiz devam ediyor. Bekleriz. Aynı zamanda tekrarını da YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Kadının Mahrem Öyküsü adlı oynatma listemizin içerisinde. Müjdegül Hoca'nın anlattığı bir sürü konu var. Neler neler anlattı bugüne kadar.
Çok hikaye anlatıcılığım iyi yani. Bayağı çok hikaye anlattım.
Hocam güzel anlatıyorsunuz da dinlettiriyorsunuz da. Teşekkür ederiz valla. Endometriozis hakkında söyleyeceğiniz başka bir şey yoksa sizi aşağıya alıyorum. Evet arkadaşlar, bugün de Kadının Mahrem Öyküsü'nün yeni bir bölümünün sonuna geldik. Görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum. Podcast dinle.